12. ayrım, sayfa 127. Derin abiler, Necdet Pekmezci. 16 Mart olaylarında arkadaşları öldü. Komşularından biri de ilginç bir isimdi. Tarih ya da rastlantı, Abdullah Çatlı'yı ülkücülerin yaptığı bir saldırıda çok sayıda arkadaşını kaybeden bir isimle kapı komşusu yapıyordu. Ev sohbetlerinde konu bazen 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde 7 öğrencinin öldüğü, 41 öğrencinin yaralandığı bombalı ve silahlı saldırıya da geliyordu. Katliamın tanıklarından dönemin öğrencisi Çatlı'nın adını iyi biliyor, hatta kinle bahsediyordu. Ne Meral Çatlı ne de diğer kadınlar sohbetlerde Abdullah Çatlı adı geçtiğinde renk vermiyorlardı. Kapı komşuları o katliamdan sağ kurtulan ve yaralanmayan öğrencilerden birisiydi. Bir kadınlar gününde ise garip ve üzücü bir olay yaşandı. Ev dar olduğu için özellikle küçük çocuklar sorun oluyorlardı. Bu nedenle çocuklar yatak odasına yollandı. Selcan ile bir arkadaşı da kendi odasında sohbet ediyorlardı. Çocuklar yatak odasında sağı solu karıştırıyorlar, kırıp döküyorlardı. Afacanlardan biri elinde bir tabanca ile annelerinin bulunduğu salona dalıveriyordu. Tabancayı çocuğun elinde gören kadınlar donup kalıyorlar, derin ve soğuk bir sessizlik oluyor, krizi Meral Çatlı çözüyordu. Birkaç saniye bocalasa da soğukkanlılığını koruyor, çocuğu korkutmadan elindeki tabancayı alıyor ve bir daha böyle bir oyuncakla oynamamaları konusunda onları uyarıyordu. Mutluluk satın alamadılar. Abdullah Çatlı Türkiye dönüşlerinden 2 yıl sonra para pul konusunda daha rahatlıyor, seçkinlerin semtine taşınma kararı alıyordu. Florya'da dubleks bir ev alıyorlar, eşyalarını da en lüksünden seçiyorlardı. Ancak Meral Çatlı'nın komşuluk ilişkileri yeni semtlerine taşındıklarında eskileriyle bitmiyordu. Zaman zaman bahçeli evlerdeki komşuları konuk oluyor, hayırlı olsun ziyaretine geliyorlardı. Kazadan birkaç yıl önce Çatlı ailesinin maddi durumu her geçen gün biraz daha iyi oluyordu. Değişim göze görünür biçimde giyim kuşamlarına yansıyordu. Para nedense huzur getirmiyordu Çatlı ailesine. Meral Çatlı kazadan sonraki yıllarda eski komşuları ile yine bir araya geliyor ve hayatımızın en güzel, en mutlu ve en huzurlu yılları bahçeli evlerde geçti. Hele Florya'da hiç huzur bulamadık diyordu. Yine de kaçmak gerekiyordu. Abdullah Çatlı'nın yurda dönüşünden kısa süre sonra şartlı salıverilme yasası çıkıyor, 7 tipli olayının sanıklarından Ahmet Ercüment Gedikli ve Haluk Kırcı tahliye oluyorlardı. İlk tahliye olan Ercüment Gedikli'ydi. Haluk Kırcı'nın tahliyesi bayram tatili yüzünden birkaç gün sarkıyordu. Abdullah Çatlı tahliye olan Gedikli'yi baba evinde ziyaret ediyor, yıllar sonra iki arkadaş bir araya geliyordu. Haluk Kırcı da tahliye olur olmaz yine buluşuyorlar ve dereden tepeden sohbet ediyorlardı. Yine de zor yıllardı. Çatlı Türkiye'ye anlaşmalı da dönse sık sık sıkıntıya düşüyordu. Bazen bir çevirme noktasından kurtulmak için içindeki araç ile geldiği yöne doğru dönmek zorunda kalıyordu. Bazen de kontrol noktasına metreler kala araçtan inip tarlalara, şoselere kendini vuruyordu. Özellikle ekonomik koşullar başta Çatlı olmak üzere arkadaşlarını çok zorluyordu. Arkadaşlarla toplantı. Kısa süre sonra Abdullah Çatlı, Ahmet Ercüment Gedikli, Haluk Kırcı ve Abdurrahman Buğday'ın da aralarında bulunduğu 5-6 kişilik dar bir kadro ile toplantı yapıyordu. Toplantının gündeminde önemli iki konu vardı. Birincisi ticaret yapmak, ekonomik güce sahip olmaktı. İlk sözü Çatlı alıyor ve şöyle konuşuyordu. Hepimiz çok sıkıntı çektik, çok şey gördük, geçirdik, hala da yaşamaya devam ediyoruz. Geçen zaman içinde gördük ki düşenin elinden kimse tutmuyor. Bundan sonra yapmamız gereken güçlü olmaktır. Güçlü olmanın yolu ise ekonomik imkanlardan geçiyor. Ekonomik güce sahip olmak için legal yollardan, özellikle ticaret yaparak mesafe almamız gerekiyor. Eğer beraber olalım diyorsanız gelin ortak bir iş kuralım. Başarılı olmak ve güçlenmek için el birliğiyle çalışalım. Bir takım eski dostlar hiç de fena olmayan bazı teklifler getirdiler. Fakat ben sıcak bakmadım. Çünkü o günlerde af konusu gündemdeydi. Ben arkadaşların tahliye olmalarını beklemeyi tercih ettim. İkinci ve en önemli konu ise yedi tipli olayında kendilerine tuzak kurduklarını düşündükleri dürüst Oktay, Zeki Kaman ve Tahsin Gürdal'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerden intikam almaktı. Ahmet Ercüment Gedikli toplantıda açık konuşuyor, devrin değiştiğini anlatıyor ve girişilecek her işte kararların tartışılarak alınmasını istiyordu. Reislik şu bu dün de kaldı, ben artık başını sonunu bilmediğim bir işe girmem. Eğer bir iş yapacaksak, şirket kuracaksak alınacak kararları herkes bilmeli, tartışmalı, konuşmalı. Böyle olmazsa ben yokum. Bu toplantıdan kısa süre sonra Promessa Tıbbi Malzeme ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited şirketi kuruluyordu. Şirketin ortakları Ercüment Gedikli, Haluk Kırcı ve Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı'ydı. Sağlık Bakanlığı ihalelerine giriyorlar ama eldiven ve ameliyat önlüğü satmak dışında büyük bir iş alamıyorlardı. Devletten teklif geldi. Günler geçiyordu. Abdullah Çatlı'yı yurda getirenler tekrar göreve davet etmişlerdi. 1992 yılında artık Çatlı'nın bir ayağı Ankara'daydı. Çatlı'nın umudu yedi tipli davasından ya beraat etmek ya da çıkarılacak bir af kanunu ile kendisinin ve arkadaşlarının adını temize çıkarmaktı. Bu nedenle taşıdığı Mehmet Özbay kimliğiyle rahat dolaşıyor, meclise giriyor, lokantada bazı vekillerle yemek yiyordu. Tam da o günlerde emniyet ile diyalogları hızlanıyor, MIT'in pabucu dama atılıyordu. Kolayca silah taşıma ruhsatı alıyor, artık cebinde silah uzmanı kimliğiyle dolaşıyordu. Silah uzmanı kimliğini almak çok kolaydı. Çatlı ve Kırcı bu kimlikle rahatça silah taşıyabiliyorlardı. O hale gelmişti ki kime isterlerse bu kimliği sağlayabiliyorlardı. Yakın arkadaşlarından birine de silah uzmanı kimliği vermek istiyorlar ama o kabul etmiyordu. Yakın arkadaşları yıllar sonra silah uzmanı kimliği taşımanın avantajlarını şöyle anlatıyordu. Öyle etkili bir kimlikti. Polis çevirdiğinde bu kimliği göstermeniz yetip artıyordu. İsterseniz Taksim'de, Kızılay'da, elinizde bombalarda, ağır makineli tüfekle dolaşın, kimse sizi çevirmez, hatta kolaylık sağlardı. Aynı günlerde Susurluk kazasında adları geçen özel harekat polisleri de sık sık bürosuna gidip gelmeye başlıyorlardı. Para sıkıntıları da kalmıyor, kimi evini, kimi arabasını, kimi bürosunu Çatlı'ya tahsis ediyordu. Gedikli yollarını ayırdı. Abdullah Çatlı'nın ilişkilerinin karmaşıklaşması, yakın arkadaşı Ahmet Ercümen Gedikli'yi rahatsız ediyordu. Zaten birlikte kurdukları şirketle iş yapmıyordu. Sağlık Bakanlığı'na mal vermek için kurulan Promessa'dan umduklarını bulamamışlardı. Ercüment Gedikli arkadaşları ile yollarının ayrılmasına karar veriyor ve bu durumu onlara da açıklıyordu. Çatlı ve Kırcı İstanbul'da kalırlarken Gedikli Ankara'ya yerleşiyordu. Yeni kurulan şirketlerle de Çatlı ilgilenmiyor, işi Haluk Kırcı yürütüyordu. Romanya ile külçe alüminyum işi yapıyorlar, fena da para kazanmıyorlardı. Bir Romanya ziyaretinden sonra Abdullah Çatlı yine Ankara'ya uğruyordu. Haluk Kırcı zaman zaman Ankara seyahatlerini merak ediyor, Çatlı'ya konu ile ilgili sorular soruyor ama doyurucu yanıtlar alamıyordu. Merak ediyor ancak Çatlı'yı tanıdığı için de fazla üzerine varamıyordu. Bir akşamüstü Haluk Kırcı evinde istirahat ederken telefonu çalıyordu. Arayan Çatlı'ydı. O Çatlı'yı Ankara'da sanıyordu. Çatlı telefonda yengen çok güzel tatlı yapmış, bize gelsenize hem yer hem de biraz konuşuruz diyordu. Eve yeni gelen, yorgun olan Kırcı durumdan hoşlanmasa da eşi Vesile Hanım ile birlikte Çatlı'nın evine gidiyordu. Hoşbeşten sonra tatlılar yeniliyor, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sohbete başlıyorlardı. Çatlı eşi Meral Hanım'a biz çayımızı salonda içelim diyerek Kırcı ile birlikte eşlerini oturma odasında bırakıyorlardı. Birbirlerine yakın oturuyorlar, Çatlı'nın yüzü gülüyor, derin konuları tartışacağı zamanki gibi sesini biraz alçaltıyor ve Kırcı'ya teklif var diyordu. Ticaretten konuşmayı bekleyen Kırcı şaşırıyor. Kafasında teklifin manasını çözmeye çalışıyordu. Çatlı ise konuşmaya devam ediyordu. Teklif Ankara'dan, bazı resmi görevliler birlikte olmamızı, kendilerine bazı konularda yardımcı olmamızı istiyorlar. Üst düzeydeki kimi görevlilerle görüşme yaptım. Tekliflerinde kararlı ve istekliler. Her konuda teminat veriyorlar. Tabut kaldırmadan bıktılar. Haluk Kırcı sordukça Çatlı da teklifin ayrıntılarını ve kendilerinden ne istendiğini anlatıyordu. Özetle iki madde vardı önlerinde. Bir dev sol DHKPC çok sayıda emekli asker ve polis öldürüyordu. Dev sol lideri Dursun Karataş infaz edilmeliydi. İkinci teklif ise PKK terörü ile ilgiliydi. Özellikle PKK'ya destek verenler, yardım edenler ve PKK'nın Avrupa ülkelerindeki çalışmalarının sabote edilmesi isteniyordu. Kırcı teklifi sorguluyor, soğuk duruyor, sorduğu sorularla istemeden de olsa Çatlı'ya içinde bulunduğu psikolojik durumun ipuçlarını veriyordu. Çatlı ticarete yeni başlayan hırslı Kırcı'yı ikna etmek için fazla zorlanmıyordu. Özellikle devletten büyük ihaleler alabileceklerini söylüyordu. Yapacağımız hizmetlerin karşılığında bazı konularda yardımcı olacaklar. Haluk Kırcı belki de yaşamında ilk kez Abdullah Çatlı'ya bu kadar soru soruyor, kaygılarını anlatıyordu. Kurt Duruşu adlı kitabında o saatleri şöyle anlatıyordu Kırcı. Sonu belli olmayan bir maceraya atılmak istemiyordum. Bir manada ben hiyerarşik yapımızı da bozmuştum. Çünkü o cezaevinden çıkıp yanımıza geldiğinde geçmişteki hiyerarşimizi koruma noktasında karar almış, bunu hayatımızın her noktasına yaymıştık. Ticaretimizde de böyle davranıyorduk. Yani abi geçmişte olduğu gibi yine başkanımızdı ve onunla istişare bir tarafa, kararlarına saygı ve teslimiyet göstermek gerekiyordu. Çatlı heyecanlıydı. Gelgitler, hesaplar, sonu gelmeyen sorularla kıvranıyordu Haluk Kırcı. Ama reise sorular sormanın da bir haddi hududu vardı. Abdullah Çatlı da belki de ilk kez açık konuşuyor, sorduğu her soruya yanıt veriyor ve Kırcı'yı ikna etmeye çalışıyordu. Abdullah Çatlı heyecanlıydı. Kafasında çoktan teklifi kabul etmişti. Hatta Kırcı'nın ayrıntılı sorularını bir yana bırakıyor, sanki evet demişçesine Kırcı'ya stratejisinin ayrıntılarını anlatıyordu. Çatlı coşku doluydu. Ne Kırcı'nın korku ve kaygılarını aldırıyor, ne de geçmişte Asala'ya karşı düzenledikleri eylemlerden sonra ortada bırakılmayı anımsıyordu. O Kırcı'nın kendisinden ayrılmadığını, ayrılmayacağını biliyor ve planını, çalışma yöntemini anlatmaya başlıyordu. Artık Avrupa'da istihbarat örgütlerinin tanıdığı eski isimler ve yüzlerle çalışılmayacaktı. Dil bilen, bulunduğu ülkede işi gücü olan genç bir kadro ile çalışmayı hedefliyordu. Kadro dar tutulacak, eski isimlerden yerine göre faydalanılacak ama kesinlikle asıl yapı konusunda bilgi sızmayacaktı dışarı. Abdullah Çatlı yanılmıyordu. Nihayet Haluk Kırcı da teklife olumlu yanıt veriyordu. Rahatladığını yaktığı sigara ile belli ediyordu. Sohbet anlatımlı, kaygılı, korkulu, düşünceli sürmüş, gece yarısını çoktan geçmiş, gün ışımaya başlamıştı. Vesile Kırcı birkaç kez sohbet ettikleri salona gelmiş, kalkmaları gerektiğini söylemişti ama onlar derin konulara kilitlenmişlerdi. Kırcı tamam dedikten sonra Çatlı vakit çok geç oldu, isterseniz burada kalın önerisi yapıyordu. Bir de Kırcı'dan Ankara'dakilere sunulmak üzere ayrıntılı bir rapor hazırlamasını istiyordu. Haluk Kırcı sabahın ilk ışıkları ile birlikte eşiyle yola koyuluyor, yorgun argın eve varıyor, başını yastığa koyuyor ancak gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Yataktan kalkıyor, salona geçiyor, Çatlı ile konuştuklarını bir kez daha düşünüyordu. Dünün sorumsuz, yaptıkları kendinden başkasına bağlamayan, uçarı, genç insanları değildik. Artık sorumluluklarımız vardı. Sorumluluk dairemize, ailemiz, elimizden ekmek yiyen çalışanlarımız, çocuklarımızın geleceği girmişti. Küçük çocuklarım tütmesi gereken bir ocak, kaynaması gereken bir kazan önümde duruyorlardı ve bunların hepsi yeni savaşta içimi sıkıyorlardı. Haluk Kırcı bu ruh hali içinde birkaç saat kestiriyor, kaygıları, korkuları, çekinceleriyle beraber şirketin yolunu tutuyordu. Haluk Kırcı haklıydı, tekstil işi fena gitmiyordu. Laleli piyasasında tanınmaya başlamışlardı. İthalat ve ihracat için kurdukları yeni şirket de iş yapıyordu. Yurt dışından ithal edilen malları iç piyasaya veriyorlar, çok büyük olmasa da ele güne muhtaç olmayacak kadar da kazanıyorlardı. Teşkilat şeması çıkart. Haluk Kırcı şirkete öğle saatlerine gidiyor, muhtat işlerini yapıyor, öğleden sonra ise büroya Abdullah Çatlı geliyordu. Çatlı ortak kullandıkları odaya geçmiş, bir kahve söylemiş, sigara ile içeceğini yudumluyordu. Günlük işlerden konuştuktan sonra Kırcı asıl konuya giriyor, nasıl bir rapor hazırlayacağım diye soruyordu. Abdullah Çatlı Susurluk kazasının ardından kaybolan ve yıllar sonra Sedat Bucak tarafından mahkemeye verilen meşhur çantasını açıyor, içinden notlarını çıkarıyor, onlara göz attıktan sonra da isteklerini sıralıyordu. Öncelikle bir teşkilat şeması çıkart. Şemada üstten aşağı doğru hiyerarşik yapı olsun. Tepe noktada bulunan şahsa, yani bana bağlı olarak çalışacak olan bir veya iki grup bulunsun. İki ayrı grup şeklinde teşkilatlanma planı çıkaracak olursan, hücre sistemine benzer şekilde grupları ayır. Abdullah Çatlı oluşturulacak teşkilatın şablonu konusunda daha da ayrıntıya giriyor, gizlilik konusunun önemli olduğunu anlatıyor, özellikle oluşturulacak örgütteki elemanların her şeyi bilmemelerine özen gösterilmesini istiyordu. Örgütü Çatlı'nın dışında kimse bilmeyecekti. Buna Ankara'dakiler de dahildi. Parayı nereden bulacağız? Örgüt kurmak kolaydı. Kolay olmayan finans nasıl sağlanacaktı? Avrupa merkezli çalışılacak, eylemler ağırlıkla dış ülkelerde yapılacaktı. Haliyle yoklukların adamı Haluk Kırcı'nın kafasına bu durum takılıyordu. Ağabey, operasyonlarda milyar tutacak faturalar çıkacak. Rapora parayı da yazayım mı diyen Kırcı'ya Abdullah Çatlı şu yanıtı veriyordu. Sakın genel bir bütçe veya miktar belirterek para istediğimizi söyleme. Bütün harcamalar Ankara'ya ayrıntılarıyla rapor edilir. Aynı zamanda operasyon öncesi operasyona katılacaklara takribi ödeme yapılır yaz. Kırcı'nın aklı fikri paradaydı. Çatlı'ya bu kez başka bir öneri yapıyordu. Bu adamların elleri kolları çok uzunsa bize bir şirketin ana bayiliğini alabilirler. Her gün onlarca değişik devlet ihaleleri yapılıyor. Onlardan birinin bize verilmesi için aracı olabilirler. Veyahut kendileri birimlerinin alımlarında bize bir şirket kurdurup üzerimizden alım yapabilirler. Nihayet Çatlı sabrının sonuna geliyor. Haluk Kırcı'ya tatlı sert yine ticaret damarı tuttu diye çıkışıyordu. Konuşmayı isteyen taraf biz olmayalım sözleriyle noktalıyordu. Haluk Kırcı zılgıtı yedikten sonra rapor üzerinde düşünmeye başlıyor, Çatlı'ya 3 bölümden oluşan bir çalışma yapacağını söylüyordu. 1. bölümde devletin rutin dışına çıkmasının tarihsel örneklerini anlatma düşüncesini taşıyordu. Sivil elemanlarla, eşkıyalarla nasıl mücadele edildiğini anlatacak, 2. bölümde kurulacak olan örgüt, elemanlar, onların profilleri, çalışma yöntemleri anlatılacaktı. 3. bölüm ise lojistiğe ayrılacaktı. Yeni kimlikler, silah, patlayıcı, para ve diğer malzemeler sıralanacaktı. Çatlı raporun mümkün olan en kısa sürede yazılmasını istiyor, son düzeltmeleri de kendisinin yapacağını Kırcı'ya söylüyordu. Ergenekon'u örnek gösteriyor. Haluk Kırcı raporunun ilk bölümünde Balkanların Osmanlı'dan nasıl koptuğunu ve eşkıya kalkışmaları ile bu dönemde nasıl mücadele edildiğini anlatıyor, sözü Kıbrıs'a getiriyordu. Kıbrıs'ta EOK'ya karşı kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet ve Teşkilatı'nın yapısını anlatıyor, devletin izni olmadan sivil elemanların yaptıkları mücadelelerden örnekler veriyordu. Haluk Kırcı raporunda bugün çokça tartışılan ve Türkiye'de Seferberlik Tetkik Kurulu, Özel Harp Dairesi ve Ergenekon adıyla tanınan NATO merkezli yapıya da şöyle atıfta bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin istilasına karşı planlar geliştiren kurmaylarımız değişik savunma hatları kurmuşlardır. Bu savunma hatlarından biri de sivil unsurların teşkilatlanarak istila karşısında harekete geçirilmesi biçiminde şekillenmiştir. Gerilla harbine dayanan böyle bir savunma hattı için gerekli olan teçhizatlar bile hazır hale getirilmiştir. İnkar eden. Haluk Kırıcı raporunda özellikle inkar edilecek bir yanının ihtiyaç olduğu vurgusuyla devam ediyordu. Yaygın ve düzensiz eşkıya gruplarıyla düzenli biçimde teşkilatlanmış kolluk kuvvetleri her zaman mücadele edemez. Düşmanın kullandığı alanlara her zaman sızmak mümkün değil. Bunun için resmiyette inkar edilmesi gereken unsurlar kurulmalı. Böyle bir gücü harekete geçirmek için de dirayetli ve inisiyatif alabilecek yöneticilere ihtiyaç var. Hücreler nasıl olmalı? Haluk Kırıcı kurmay titizliğiyle çalışıyor, kurulacak yasa dışı örgütün elemanlarının özelliklerini anlatıyordu. İnsan unsuru az olmalı, hücre biçiminde olmalı. Örgütün üstündeki kişinin ilişkileri, bağlantıları, alt kadrolar tarafından kesinlikle bilinmemeli. Gönüllülerden oluşturulacak grup amaca uygun olarak eğitilmeli, operasyonlar için uygun hale getirilmelidir. Elemanların en az bir yabancı dil bilmeleri gereklidir. Operasyonel kabiliyetli olması gereken kadro elemanlarının yetiştirilmesinde pratik yapmalarına imkan verilmelidir. Haluk Kırıcı raporun 3. ve son bölümdeki istekleri de şöyle sıralıyordu. Finans, sahte kimlikler, bomba, silah ve mühimmatın sağlanması, sevki. Yurda giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlanması. Kırıcı asıl isteği Türkiye'de rahatça dolaşmak ve silah taşıyabilmekti. Onu da raporuna şöyle yazıyordu. Kadro elemanlarının yurt içinde daha rahat hareket edebilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması, bunun için tedbir alınması. Örneğin kadro elemanlarının kendilerini koruyabilmeleri için silah taşımalarına müsaade edilmesi. Çalışmasını hazırlayan Kırıcı raporu Abdullah Çatlı'ya teslim ediyordu. Çatlı Haluk Kırıcı'nın işi yokuşa sürmek istediğini anlıyor, rapordan yerine getirilmesi mümkün olmayan bazı istekleri çıkarıyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 139.